Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Yine bugün 20 Mayıs 2020 Çarşamba, günlerden Çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Koronavirüs gündemimiz tabii ki, ama artık dünya yavaş yavaş normalleşmeye başlıyor. Biz de dünya gündemine daha fazla bakabilir oluyoruz. Pek çok önlem var tabii, kayıpların sayısı artıyor, ülkelerde normalleşme adımları atılıyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü ile Çin'i temel alan tartışmalar da devam ediyor. İki gün, pazartesi salı, Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünya Sağlık Asamblesi vardı. Bu vesileyle küresel duruma bakmaya çalışmıştık biz de Eksen'de. Dün dikkat çekici bir haber Suriye'den geldi. Ben size tabii korona gündemini, Dünya Sağlık Örgütü etrafında Amerika-Çin tartışmalarını ve pek çok gündemi aktaracağım, ama bugün programın ikinci yarısını Suriye'deki gelişmelere ayıracağım. İş adamı Rami Mahluf, nihayet bir sürü tartışma, söylenti, dedikodu, her şey aldı başını yürümüşken Suriye devleti yolsuzluk operasyonu başlatıldığı konuşuluyor Suriye içerisinde. Ve Rami Mahluf'un eşi, çocukları dahil olmak üzere mal varlıklarına el konulduğu duyuruldu. Garanti olarak duyuruldu bu. 5 yıl boyunca da devlet ihalelerine girmekten, işte devletle iş yapmaktan men edileceği açıklandı, yayınlandı. Suriye'ye Şam'a bağlanacağız, Hediye Levent'le konuşacağız. Bir 15 gün önce Suriye'deki durumu konuşmuştuk kendisiyle. Şimdi Rami Mahluf'la ilgili son gelişmeden sonra neler olup bitiyor aslında Suriye'de? Mahluf olayında bu son nokta mı? Bu işler devam ediyor mu? Suriye devleti başka bir yol mu tutturmaya çalışıyor Suriye'yle ilgili tartışmaların ortasında? İç siyaseti de ekonomiyi de etkileyecek bu gelişme ne anlama geliyor sorularını kendisine yönelteceğiz. Korona haberlerimiz devam ediyor. Dediğim gibi size aktarmaya da devam edeceğim bu vesileyle. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, yine Sputnik Türkiye'nin cep telefonu uygulaması üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında da yayınımızın tekrar olduğunu bir kez daha hatırlatıp başlayalım Eksen'e. Dünyada koronavirüste vaka sayısı 5 milyonu geçmiş gözüküyor. Son yenilenen rakamlara göre ölenlerin, hayatını yitirenlerin sayısı ise 325 bini aşmış gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri 1,5 milyonu aştı, 1 milyon 600 bine doğru ilerliyor. Rusya 308 bin, İspanya 278 binlerde, Brezilya, Latin Amerika'da artışlar var. 280 bine neredeyse dayandı. Britanya 250 bin, İtalya daha gerilere düştüler. Onlar tepe noktasını aşmış gözüküyorlar. Fransa ile birlikte, İspanya ile birlikte. Almanya'da da 177 bin vaka sayısı. Türkiye'deki vaka sayısı 151 bin 615'e ulaşmış durumda. İran, Hindistan, işte Hindistan 100 bini aştı. İran aynı şekilde 124 bin. Çin 82 binde durdurmuş, 83 bin yaklaşık durdurmuş durumda. Kanada, Suudi Arabistan, Meksika, Belçika, bunlar izliyor diğerlerini. Ülke çapında hastane oranları, 2017 yılındaki verileri kapsayan ülkelerdeki, tabi seçili ülkeler burada, hastane oranları da belirlenmiş. Türkiye'de milyon kişi başına 18.9 hastane düşüyor. 24. sıradaymış. İlk sırada yer alan ülke Güney Kore. 75.55. Hakikaten çok yüksekmiş baktığımız zaman. Şimdi tabii ülkeler arasında kıyaslamalar, karşılaştırmalar yapılıyor. Güney Kore'yi Japonya %66.39 ile izliyor oran olarak. Avustralya aynı şekilde, Fransa 45.55, Finlandiya 44.84, Almanya 37.31, Meksika 37.05, Yeni Zelanda 33.79. Yani Türkiye'de hastaneler şahane, bütün dünya ülkelerinden daha iyi dememiz biraz zor tabii bu rakamlarla baktığımız zaman. 24. sırada gözüküyor. Ama tabii nüfusun genç olması, pek çok faktör bunları tabii etkiliyor. Tek bir faktör değil, onu da belirtmek gerekiyor. Şimdi eleştirilerin odağındaki Dünya Sağlık Örgütü'nün asamblesi vardı. 73. Dünya Sağlık Asamblesi pazartesi salı günleri yapıldı ve bu asamble sonucunda koronavirüsle ilgili ilaçların herkes için eşit şekilde ulaşılabilir olmasına karar verildi. BM'ye bağlı örgütün yaklaşık 194 üyesinden 100'ü destekledi bunu. Daha önemli bir karar ise Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs salgını konusundaki tutumu nedeniyle uluslararası bağımsız bir soruşturmaya tabi tutulması kararı oldu. Bu konuda önerge sunuldu ve kabul edildi. Avrupa Birliği önergeyi destekledi. Tarafsız, bağımsız, kapsamlı soruşturma dedi. Trump'ın ultimatomu vardı. Ben size aktarmıştım. Mektup yollamıştı. 30 gün içinde çalışmalar iyileştirilmeli. Aksi takdirde maddi desteği tümüyle keseriz. Ultimatomuydu bu. Ve Dünya Sağlık Örgütü bunun üzerine Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus bunu kabul ettiklerini, bu konuda bir değerlendirme başlatacağını duyurdu. Küçük bir mikrop tarafından alçaltıldık. Bu bulaşma süreci fay hatları, eşitsizlikler, adaletsizlikler modern dünyamızın çelişkilerini ortaya serdi dedi. Şimdi tabii daha detayı, tarihi belli değil. Çin lideri Xi Jinping bu Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşma yapmıştı. Kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetmişti. Pandeminin çıktığı kaynakla ilgili bağımsız soruşturma içinin destekleyeceğini söyledi. Ancak tabii pandeminin son bulması, yani şunu atlatalım ondan sonra deniliyor. Dolayısıyla tartışmaların burada noktayı, tartışmalara noktayı koymak çok mümkün gibi gözükmüyor. Çin ayrıca, Çin Dışişleri Bakanlığı Trump'ın verdiği ultimatoma yanıt verdi ve Amerikan yönetiminin mektubu dikkati koronavirüs pandemisine kendi yeteneksiz ve beceriksiz müdahalesinden başka yöne çekmek için suçu başkasının üstüne atma çabası ifadeleri yer aldı. Avrupa Birliği bu tartışmalara çok girmeden mevcut krizden ders çıkartarak bu işlerin üstesinden gelmek, bir yandan da ders alacak şekilde soruşturma yapmaktan bahsediyor. Dış politika şefi Joseph Borrell bu yönde bir mesaj verdi. Çin bu arada Amerika ile bu kapışmasında Avustralya ile karşı karşıya gelmişti. %80'lik bir gümrük vergisi koydu Çin Avustralya'ya. Arpa, özellikle arpa tedarikçisi Avustralya. Dolayısıyla Avustralya'yı etkileyecek. Avustralya Başbakanı Scott Morrison Çin'le ilgili sert çıkışlar yapmıştı. Silah denetçilerinin incelemeden geçirilmesi gibi Çin'in incelemeden geçirilmesi gerektiğini söylemişti. Şimdi tabii Çin'le başı biraz belada, 135 milyar dolarlık bir kayba uğrayacağı belirtiliyor. Sadece arpa meselesi de değil tabii, ticaret, seyahat, eğitim, pek çok konuda Çin'in yatırımları var Avustralya'da. Rusya'nın açıklamaları var. Sergey Lavrov 30 günlük Amerikan tehdidini, Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik tehdidi doğru bulmadıklarını söyledi. Bütün bu iyileştirmelerin zorluklar var tabii ki, ama 30 gün içerisinde halledilecek şeyler değil bu. Tek seferlik bir eylem olması mümkün değil dedi. Ve uluslararası arenada bu bir takım batılı meslektaşlarımız kendi çıkarlarını ilerletirken gerçekleri dikkate almıyorlar. Buna da artık alışmış haldeyiz. Bu salgını da jeopolitik oyun ve heveslerin kurbanı yapmamak lazım mesajı vermiş durumda. Şimdi tabii hepimiz bekliyoruz aşı bulunacak diye. Geçen ay Oxford Üniversitesi'nin bir ilaç firması var, AstraZeneca. İşte şahane, tamam, Eylül'de bulunuyor aşı diye haberler gündeme gelmişti, ama ben temkinli olmak gerektiğini belirtmiştim size. Maymunlar üzerinde 2 ay koruma sağlamış aşı. Yani daha ötesine geçmiyor. Bir süre sonra hepsi yeniden enfekte olmuş. Dolayısıyla iyimserliğimize de bir sınır çekmemizde fayda var. Ha tabii bulunursa bu insanlık için de hayırlı olacak diye de belirtelim. 130 milyon sterlinlik hükümetin de bir desteği var bu araştırmaya. Rusya Epidemioloji Merkezi bu arada, araştırma enstitüsünün açıklaması var. Bağışıklık aşıdan sonra bile 6 aydan fazla sürmez diyerek daha olumsuz bir bakış açısını dile getirmiş durumdalar. Böyle koronavirüs salgında genel durum itibariyle notlar böyle. Uluslararası kapışmanın devam ettiğini söyleyelim. Dün benim dikkatimden kaçmıştı. Times gazetesinde Pentagon'un bir savaş simülasyonunun haberi var. Burada Amerika'nın Çin'le bir deniz savaşına girişirse eğer kaybedeceği, işte Tayvan işgalini engellemekte. Amerikalılar yine böyle senaryolar yazıyorlar. Çin Tayvan'ı tak diye işgale çalışacak. Biz de bunu engellemek için ne yaparız gibi gibi senaryolar çiziyorlar. Pasifik'teki güç dengesi, hipersonik füzelere yatırım yapma vesaire, askeri harcamalar, bildiğiniz gibi yani. Diğer yandan da Amerika'nın Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher, Polonya'ya nükleer füze konuşlandırabiliriz diye bir açıklama yaparak Rusya'yı kızdırmış durumda. Rusya Dışişleri Sözcüsü Amerika'nın Almanya'daki nükleer silahların, ki orada bir tartışma olduğunu aktarmıştım size, Almanya'da Polonya'ya konuşlandırma açıklamasının ilişkileri, NATO-Rusya ilişkilerinin daha da germenin ötesinde bir işe yaramadığını söylemiş. Sergey Lavrov'un NATO sınırlarında Rusya'nın bu koşullarda, salgın koşullarında tatbikat sayısını azalttığı ve yakınlarda da bir tatbikat, NATO sınırları yakınlarında bir tatbikat planlamadığı yolunda açıklaması var. İlişkilerin, askeri temasların NATO ile donmasından ötürü üzgün olduklarını ama Amerikalıların zorluk çıkarttıklarını söylemiş. Kendisi tüm anlaşmaları tutarlı bir biçimde yıkmaya devam ediyor Amerikalılar demiş. Bu Polonya'ya nükleer silah taşınma meselesinin de büyük bir sorun olduğunu söylemiş. Zaten demiş NATO Rusya anlaşmasının doğrudan ihlali olur bu. Çünkü o zaman imzalandığı dönemde geleceğe yönelik NATO üyelerinin topraklarına nükleer silah yerleştirmemenin taahhüt edildiğini dile getirmiş. Baltık Denizi'nde bir mayın temizleme tatbikatı var. Devam ediyor NATO'nun bu arada. Sergey Lavrov'un da Ukrayna ile ilgili Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la görüşmesi söz konusu ki Ukrayna lideri, yeni lider Zelenski de Fransa Almanya'nın desteğiyle bir Normandiya zirvesi, daha pandemi biraz daha yatışınca Normandiya zirvesi düzenleyeceğiz demişlerdi. Normandiya zirveleri, oralardan çıkan kararlar çok da Ukrayna tarafından uygulanmadı, Donbas bölgesiyle ilgili belirtelim. Amerika'da çok tartışılan F-35A tipi savaş uçağı Florida'da eğitim uçuş sırasında düşmüş. Pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulmuş. Amerika'da kongreden kongre bütçe ofisinin salgın etkileriyle ilgili ekonomik değerlendirmesi var, raporu var. Bu yıl ikinci çeyrekte %37.7'lik bir daralma öngörülüyor. Yani bütün bu savaşlar, uluslararası krizler derken aslında ekonomi hiç de parlak gitmiyor. İşler Amerikan Adalet Bakanı William Barr'ın Apple şirketinin kişisel verileri koruma politikasının Amerika'nın ulusal güvenliğini tehdit ettiğini iddia etmesi ve Çin ve Rusya ile gizli anlaşma yaptığını Apple'ın iddia etmesine kadar vardı. Apple bunu reddediyor. Aynı iPhone'u satıyoruz. Korumalı bir cihazın blokajını açma imkanına sahip değiliz demiş Apple şirketi Barr'a verdiği yanıtta ve Rusya ile de gizli bir anlaşmamız yok demiş. Türkiye'nin bu arada swap anlaşması arayışları Britanya, Japonya ile devam ediyor. Katar'la tadil edilmiş, yenilenmiş yani. 5 milyar ABD doları karşılığı TL ve Katar riyalından 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildiği haberi var. Bakalım bu swap meseleleri tabii nereye varacak, o sıkışmışlık devam ederken. Bir de 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi. Enteresan, serbest piyasanın geçerli olduğu bir ülkeyiz. Gerçi gümrük vergilerini yükseltme eğilimi Trump'la birlikte bütün dünyada da yayılmıştı ama bu hakikaten Türkiye açısından dikkat çekici. İtalya kahveciliğe mi gidiyoruz diye soruyoruz biz de. Bu koronavirüs pandemisi sonrası dünya ekonomisinin nasıl evrileceğiyle bağlantılı olarak pek çok senaryoda konuşuluyor. Evet, ülkelere bakalım. Çin'de 5 yeni vaka, 16 asemptomik taşıyıcı tespit edilmiş durumda ama Çin'de büyük ölçüde virüsten temizlendi. 82.900'lerde de durdurmuş gözüküyor. Wuhan'daki bu tartışmalı laboratuvar ise yarasalarda yaklaşık 1500 koronavirüs türü saptamış çalışmalarında. Organizmalarında bunlar barınıyor demiş. 15 bin örneği analiz ettik. %10'unda koronavirüs saptandı demiş. Şehirden değil de dağ köyleri, Çin'in güneyinde köylülerin kanında antikorlara rastlandı. Buradan yayılmaya başlamış olabilir diye bir tespiti var. Güney Kore'de 32 yeni Covid-19 vakası, okullar açılınca bunlar patlamış durumda. Avustralya'da yüze çıktı hayatını yitirenlerin sayısı. Orada da işte restoranlar, kafeler, mağazalar açılıyor. Singapur'da Zoom üzerinden çok tartışılıyor. Zoom kullandınız mı? Ben birkaç kez denedim. Hakikaten çok da zorlandım ama bedavası tabii zor. Asıl üye olmak gerekiyormuş. Buradan mahkeme yapmışlar ve idam cezası vermişler. Singapur'da bir kişiye 2011'de eroin kaçakçılığından tutuklanan Malezya vatandaşına insan hakları örgütleri de karşı çıkmışlar. Zoom üzerinden böyle bir şey yapılmasına, işte gelecek teknolojilerin hayatımıza etkileri, böyle idam cezaları da veriliyor. Yavaş yavaş böyle şeyler de başlıyor. Japonya'da restoranlar açılmış, müşteriler dezenfektan makinasıyla karşılanıyor. Bu da başka bir yüzü diyelim. Hindistan'da 100 bini aştı, 106.750 vaka, 5.611 ölü bir anda doğrulanan, pardon, vaka sayısı bir anda artış. Yani 5.000'er artışa geçmiş gözüküyor. Bir de fırtına Bangladeş'te, Hindistan'ı, milyonlarca kişiyi Bengal Körfezi'nde hızla ilerleyen Amphan fırtınası nedeniyle taşıyorlar. Evet, Avrupa Birliği 1 trilyon euroluk kurtarma fonu hazırlığı içerisinde Avrupa Komisyonu'nun açıklaması, ekonomik sonuçlar, Almanya ve Fransa'nın teklifleri değerlendiriliyor. 27 Mayıs'ta detaylar açıklanacak. Bakalım buradan ne çıkartacaklar. Bir yandan da turist koridorları açma tartışmaları var. Bu yaz geldi artık Avrupa'da da. Vaka sayıları da düşüşe geçti İspanya'da, Fransa'da. Fransa'da yalnız iktidar partisinin sarsıldığını söylemeliyiz. Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet için Yürüyüş Hareketi Ulusal Meclis'e çoğunluğunu yitirdi. Koltuk sayısı 288'e düştü ki çoğunluk için 289 gerekiyor. 17 vekil Çevre, Demokrasi ve Dayanışma ismini verdikleri yeni bir grup kurmuş durumdalar. Britanya'da Boris Johnson yine terliyor. Bir yandan da hükümetin koronavirüs konusunda ilk başta sürü bağışıklığına yönelerek hata yapması tartışılıyor. Bu hata da bilim insanları yüzünden oldu. Onlar bize bunu telkin etti diyenler var. Amerika'da Sağlık Bakanı Alex Azar da benzer bir şey söylemişti. Sağlıksız yurttaşlar sorumlu, onların sağlıkları kötü olduğu için böyle oldu demişti. Burada da Britanya'da da 44 binden fazla can gitti. Bilim insanları bize öyle dedi, biz öyle yaptık tartışması çıkartmış durumdalar. Boris Johnson hükümetinin, Çalışma ve Emeklilik Bakanı Theresa Coffey'nin başlattığı bir tartışma oldu bu. Koronavirüsle ilgili bir Polonya'da 20 bine ulaşmış bir günde 500 vaka çıkmış durumda, onu aktarayım. İsveç kendi sürü bağışıklığı sistemini savunuyor, İskandinav ülkesi. Ama epey bir sıkıntı yaşadılar. Sayıları, rakamlar da az değil. 30 binden fazla konfirme vaka var. 3700 ölüm var ve aslına bakarsanız nüfusunun da küçük olduğu, düşük olduğu düşünülürse en Avrupa'daki kötü örneklerden bir tanesi İsveç. Ama bakın, biz hiçbir şey yapmadık, güzel güzel çok da büyük bir başarı öyküsüyüz diye paketleniyor İsveç. Şimdi onlar da bu durumu savunuyorlar. Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirlikleri dikkat çekici. Bu krizde İsrail'e sivil uçakla yardım gönderdiler. 14 ton tıbbi yardım göndermişler. Bu da tartışılıyor. Tam da tabii İsrail'in Batı Şeria ilhakı. Buna hazırlanılıyor bu yaz. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas dün çıktı ve Amerika ve İsrail'le yapılan anlaşmalara artık bağlı kalmayacaklarını, ilhak planına karşı onları tanımayacaklarını duyurdu. Aynı şekilde de kurumlara, güvenlik birimlerine İsrail'le koordinasyonu durdurma kararı, talimatı verdiğini belirtti. Tabii aslında daha önce de benzer açıklamaları olmuştu Mahmut Abbas'ın. Dolayısıyla acaba bu somutlaşacak mı sorusu gündemde. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in ilhak planına tepki göstermiş, işgal politikalarının yeni adımıdır demiş durumda. Dini lideri İran'ın Hamaney'i de aynı şekilde, Suriyeliler Filistin'e ihanet ettiler. Ama biz müsamaha göstermeyeceğiz çıkışı var. Suudi Arabistan'da tazir amaçlı kırbaç cezasını kaldırmışlar. Yasaklamak, men etmek, eğitmek, işte ululamak, yardım etmek gibi anlamlar taşıyor bu. İslam hukukunda ayet ve hadislerde had cezası konulmamış suçlar ve bazı şeyler için geçerli. Yani topyekün kırbaç cezasını kaldırmıyorlar işin açıkçası. 20. yüzyıla hoş geldi Suudi Arabistan demek lazım ama biz 21. yüzyıldayız tabii. Lübnan'da koronavirüs önlemlerini 2 hafta daha uzattılar. 7 Haziran'a kadar Michel Aoun başkanlığında toplanarak aldıkları karar. Yemen'de Suudi koalisyonu yeni saldırı başlatmış. Husiler söylüyor, onların iddiası, ama bu arada tıbbi sistemleri çok vahim çöküşün eşiğinde. Kızılaç açıklama yapmış bu konuda. İran'ın Venezuela'ya yakıt yardımı var. Yolda gidiyor. Amerika durduracak mı diye dikkatimiz bir yandan oraya çevrildi. Bandar Abbas limanından hareket etmişti ve 45,5 milyon yakıt gönderiyorlar ve diğer ürünleri gönderiyorlar. Akdeniz'den, Batı Akdeniz'den çıkıp Venezuela'ya ulaşması bekleniyor. Ama tabii Amerika engeller mi engellemez mi soruları var ki Panama işgalinden bu yana Amerikalılar bu bölgeye en büyük konuşlanmayı yapmışlardı. Geçtiğimiz dönemde uyuşturucu karşıtı operasyonlar gerekçesiyle tabii ki. O da bir hareket sebebi. Bir de tabii İran'ı Amerikalılar durdurursa İran'da Körfez'deki Amerikan gemilerini takibe almış durdurursa diye misilleme açısından. Libya'da Vatiye askeri üssü ihvancı Sarraç hükümetinin ve milislerin, İslamcı milislerin eline geçmiş durumda. Ama Halife Haftar liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu bu yenilgi, mağlubiyet karşısında biz bilerek geri çekildik, bayram var, 2-3 kilometre geri çekildik açıklaması yapılıyor. Pek öyle gözükmüyor kazın ayağı çünkü önemli bir üs olduğu anlaşılıyor. 7000 asker kapasiteli bir üs burası. Dolayısıyla Libya'da neler oluyor sorusu var. UMH için önemli. Haftar güçlerinin bu işi küçümsemesi gerçekleri yansıtıyor mu? Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu arada Gargaş'tan ateşkes çağrısı gelmesi dikkat çekti ki Hafter'in arkasında duruyorlardı. Rus dışişlerinden de açıklama var. Akanka'nı durduracak her inisiyatifi biz destekleriz diye müzakere masasına dönmeye davet etmiş durumda. Hafter'in son dönemde işte Süheyre Anlaşması ki aslında işlemiyordu Süheyre Anlaşması, onu feshettiğini duyurması vesaire pek çok odağı rahatsız etmiş olabilir diye Arap medyasında da yorumlar var. Kan dökülmesini önlemek için çekildiklerini söylüyorlar ama aslında destekçilerini yitirmiş olabilirler diye iddialar sıralanıyor ve tabii Türkiye'nin de ihvancı hükümeti desteklediği için bütün bunlar Türkiye'nin sıkı durmasına da bağlanıyor, onu da belirtelim. Suriye'yi birazdan konuşacağız. Türkiye, Almanya, Britanya, Fransa dörtlü dışişleri bakanları toplantısı video konferans yoluyla yapıldı. Bunu aktaralım. Bu konferansta pek çok konu, hem Covid hem Orta Doğu'daki bölgesel işte Suriye, Libya, Irak gibi konuların ele alındığı söylendi. Rus Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa Birliği'ne Suriye'ye karşı artık yaptırımlardan vazgeçin çağrısı var. Yine Türkiye ile Suriye'nin 12. Birleşik Kara Devriyesi'nin icrası da söz konusu. Rusya'da Covid vakalarının sayısındaki düşüş artık oturuyor galiba. 8764, 300 bini aştı ama ölü sayısı düşük. Ve aynı zamanda da vaka sayılarında da 11 biner artış vardı günlük, şimdi 8700'lere düşmüş gözüküyor. İlk kez iyileşenlerin sayısı da günlük vaka sayısını aşmış gözüküyor. Bu koşullarda evet, Amerika ile de bir kapışma hali vardı. Başta aktarmıştım size. Amerika'daki duruma bakalım. Amerika'da 1,5 milyonu aştı vaka sayısı çoktan. 100 bine doğru ilerliyor. 95 bin rakamlar değiştiği için sürekli olarak artık benim de beynim dönüyor. Bir de araştırmalar yapılıyor. Washington Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde yapılmış bir araştırma. Tipik bir grip kadar yayılırsa eğer, ki çok hızlı yayılıyor biliyorsunuz, asıl problemi o, yaklaşık 500,000 Amerikalıyı öldürebilir diye bir iddiada bulunmuşlar. Hakikaten 500 bine yükselmesi de pek korkunç bir rakam bu. Bir de Amerika'nın açılıp saçıldığını, normalleşmenin iyice bazı yerlerde zaten hiç işlemediğini düşünürsek hakikaten sıkıntılı bir resim çıkıyor. Trump bu koşullarda biz birçok ülkeden daha büyük olduğumuz için nüfusumuz, vaka sayımız çok. O yüzden kötü bir şey görmüyorum diyor ama tabii Çin'in nüfusuyla kıyaslarsak pek de bu dediği geçerli olmuyor. 82 binde durdurdu Çin sıkı önlemlerle. Bir de sıtma ilacı bu. Dün bir türlü telaffuz edememiştim. Hidroksiklorokin. Bu ilacı aldığı ortaya çıkmıştı. Hatta Nancy Pelosi açıkça kendisine obez dedi. Böyle ilaçları sormadan, etmeden, danışmadan almaması lazım ifadelerini kullanmıştı. Ama Trump ısrarcı, ek koruma sağladığına inanıyorum. Yine de siz doktorunuza danışın. Allah'tan dezenfektan için muamelesi yapmamış. Pelosi'ye kızmış tabii. Hastalıklı, şişman, çok da kibar ifade ediyor. Ama aslında giydiriyor Pelosi tabii. Obez diyor açıkça. Obez ifadesini kullanıyor. Ona tepki göstermiş. Hasta bir kadın, ciddi akıl sağlığı problemleri var demiş. Tabii Trump'ın bu Amerikalıların akıl sağlığında etkisinde büyük olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet ve Latin Amerika tabii, Kanada, Latin Amerika, Amerika-Kanada sınırında kısıtlamalar 21 Haziran'a kadar uzatılmış vaziyette. Latin Amerika yeni merkeze dönüşüyor. Brezilya özellikle. Öyle ki Trump Brezilya'ya seyahat yasağını sıkılaştırmaktan bahsediyor. Hakikaten sorunlu Venezuela'daki durum, hayatını kaybedenlerin sayısı 17 binden fazla. 24 saatte binden fazla insan hayatını yitirmiş durumda. Vaka sayısı işte 300 bine doğru ilerliyor. Kolombiya'da da karantina 31 Mayıs'a kadar uzatılmış durumda. Türkiye'de Afrika'yı da söyleyeyim. Nijerya'da 6 bin, Afrika genelinde 88 bini aşmış durumda. Afrika'da Latin Amerika gibi salgının bundan sonraki hedefi asıl sert vuracağı yer olacak gibi gözüküyor. Türkiye'de 4199'a yükseldi. Maalesef hayatını yitirenlerin sayısı 150 bini aştı vaka sayıları. Ama normalleşmenin gündemde olduğunu hepimiz yaşıyoruz. Haftaya yine 4 gün evlere kapanacağız. Bayram sebebiyetiyle alınan kararla alakalı. Efendim bir ara verelim. Suat Masli'den Malu'yu dinleyelim. Az sonra Şam'a bağlanacağız. Hediye Element'le Rami Makluf vakasını konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Thank you.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Hediye Levent var. Şam'a bağlanıyoruz. Hoş geldin yayınımıza Hediye.
Merhaba Ceyda, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler Hediye. Bir 15 gün oldu seninle konuştuğumuz. Suriye içerisindeki durumu daha ziyade konuşmuştuk ama gelişmeler bitmek bilmiyor hakikaten. Korona günlerinde en dikkat çekici gündem maddelerinden bir tanesi biraz da gölgede kaldı ama Suriye içerisinde bir kaynaşma olduğu söylentiler, dedikodular, işte Rusya ile ilişkiler derken Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın iş adamı olan kuzeni Rami Mahluf üzerinden bir takım söylentiler ortalığı kaplamıştı. Şimdi dün itibariyle Suriye Devleti'nin harekete geçtiğini anlıyoruz. Mahluf'un eşi ve çocuklarının mal varlıklarına el konulduğu duyuruldu. Devlet ihalelerine katılamayacak ve burada şunu sorarak başlamak istiyorum. Bu dramada diyeyim, son nokta mı konuldu? Aslında ne olup bitti?
Şimdi Ceyda, Rami Mahluf meselesi de Suriye'ye ilişkin yorum ve değerlendirmelerde uzun süredir karşılaştığımız bir çizgide ilerledi. Şöyle ki mesela 2011'de neydi, sürekli şey görürdük, işte Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın annesinin etkisinde kaldığına dair böyle çok artık nasıl diyeyim, eleştirilemeyecek bile, eleştiriye bile değmeyecek yorumlar vardı. Şimdi aynı hikayeyi Cumhurbaşkanı'nın eşi Esma Esat üzerinden yapıldığını görüyoruz aynı yorumların. Ancak işin aslı biraz farklı. Şöyle ki şimdi Suriye'de normalde bu 2000'li yılların başından itibaren ki pik noktası 2005'tir. Bir liberal ekonomiye geçiş hamlesi yapılmıştı. Şimdi Suriye'de normalde 1970'li yılların başından itibaren Suriye tipi bir sosyalist model vardı. Dışarıya kapalıydı ekonomisi, borsası yoktu, devlet birçok şeyi sübvanse ederdi. Kendi iç işte tahıl, petrol vesaire, ilaç üretimi de kendi ihtiyacını karşılayacak düzeydeydi. Bu şekilde devam ediyordu. Ancak 2000'li yılların başından, özellikle 2005'inden itibaren daha doğrusu, bir liberalleşmeye eğilim başladı Suriye'de. Şimdi bir tarafta hala uygulamada olan bir sosyalist model var. Diğer tarafta bir altyapısı hazırlanmadan girişilen bir liberalleşme hareketi söz konusu. Burada tabii haliyle devletin hani harcamalarından bir takım giderlere kadar ciddi bir makas açığı oluşmaya başladı. Çünkü sosyalist modeli birdenbire kaldıramadılar. Liberal modeli de birdenbire getiremediler. Dolayısıyla fiyatlar arttı, masraflar arttı ama diğer taraftan gelir ve maaş da hani maaş düzeyi de aynı kaldı. Bu durumda Suriye'de şöyle bir şey uygulanmaya başlandı. Devletin bazı giderlerini, bazı imtiyazlar karşılığında bazı isimler üstlenmeye başladı. Bunların arasında Rami Mahluf da var. Şimdi burada Rami Mahluf'un Beşar Esad'ın kuzeni olup olmaması meselesi değil. Bunu öncelikle belirtmek lazım. Çünkü devletle bu şekilde iş yapan Hristiyan ya da Müslüman Sünni başka isimler de var. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Bu 2011'de ayaklanma başladıktan sonra bu isimler zaten imtiyazlıydı bahsettiğim sebep dolayı. 2011'de bir de savaş bütçesi ortaya çıktı. Şimdi devletin resmi ordusu, yani Suriye ordusunun masrafları kamu kaynaklarından karşılanıyor. Ancak bunun dışında bir de yerel savunma birlikleri oluşturuldu. Yani ordunun konuşlandırılmasını gerektirmeyecek kadar sakin ama aynı zamanda boş bırakılmayacak kadar sıkıntılı bölgeler oluşmaya başladı. Evet. Bunu Suriyelilerin tabiriyle söylüyorum. Şimdi bu bölgedeki silahlı gruplar zaman zaman Suriye ordusu ile birlikte de hani operasyonlara katıldılar. Sayıları on binleri buldu. Ve haliyle bunların maaşları, giderleri, işte bir takım masrafları da ortaya çıktı. Bu imtiyazlı iş çevresi ile yeni bir şey daha yapıldı. Anlaşma diyeceğim ancak tırnak içinde anlaşma, çünkü bunların kaydı kuydu yok yani. Ve bu isimler işte çeşitli silahlı grupların finansmanını üstlenmeye başladılar. Şimdi bu isimlerden biri de Rami Mahluf. Şimdi Rami Mahluf meselesinde ne oldu da devletle karşı karşıya geldi? Öncelikle bu savaş döneminde çeşitli silahlı grupların mali masrafını üstlenmesi, üstlendi dedik ya. Bu aşamadan sonra Suriye içinde konuşulan bazı şeyler var. Yani aslında Rami Mahluf meselesi Suriye içinde birkaç hafta değil, birkaç yıldır konuşulan bir mesele. Yani yeni bir mesele değil. Hatta Rami Mahluf'un 2012 ya da 2013'ten beri devletten hiçbir resmi ihale alınamadığına dair bir takım haberler de var Suriye iç basınında. Rami Mahluf'un 2011'in başından itibaren bir çeşit güç zehirlenmesi yaşamaya başladığı öne sürülüyor. Buna karşılık yine işte devletle yaptığı anlaşmayı çok da uymayı istemediğini gösteren bazı sinyaller verdiği belirtiliyor. Velhasıl ben bu sorumluluğu üstlenmek istemiyorum ve bu parayı da vermek istemiyorum şeklinde bir noktaya geliyor işler. Ve en nihayetinde Rami Mahluf zaten Siriyetel, iki tane telekomünikasyon şirketi var Suriye'de. Biri Siriyetel, biri MTN. Siriyetel'in sahibi ama MTN'in de küçük ortağı Rami Mahluf. Velhasıl böyle bir karşılıklı inatlaşmadan sonra maliye harekete geçiyor. Ve diyorlar ki şirket kayıtları itibariyle 120 milyon dolara yakın borcun var senin devlete şeklinde bir fatura çıkıyor. Ve Mahluf bunu ödemek istemiyor. Ardından Rami Mahluf'un videoları gündeme gelmeye başladı. Kendisi videolarını çekip yayınlamaya başladı. Ve biraz iç kamuoyunda destek bulmaya çalışıyor. İmajı oluştu açıkçası. Ancak pek destek alabildiği söylenemez. En azından Suriye içindeki tepkilerden yola çıkarak. Velhasıl son nokta olarak da gün itibariyle mal varlığına, eşinin çocuklarının mal varlığına el konulduğu ve 5 yıl süreyle devlet ihalelerine giremeyeceğine dair yeni bir karar yayınlandı. Yani son durum bu şekilde genel olarak.
Öyle bir hava estirildi ki işçi yok, tutuklanacak, zindana atılacak falan gibi şeyler söylendi. Birincisi bunu soracağım, bir gerçeklik payı var mı? İkincisi yani ölüm tehdidi, şu bu falan gibi şeyler var mı? İkincisi Suriye içerisinde kendisine bakış gerçekten dışarıda bir takım kesimlerin iddia ettiği gibi bir destek var mı? Ya da mezhebi bir bakış var mı?
Öncelikle hala Suriye'de olduğunu biliyoruz. Mahluf'un yani şu aşamada işte tutuklanma vesaire ya da herhangi bir şeyin söz konusu olacağını şahsen düşünmüyorum. Hatta yanlışlıkla işte eskaza başına bir şey gelse bile sonuçta mevcut yönetim sorumluluk altında kalacaktır. Bu nedenle açıkçası dün son çıkan kararları bir gazeteci olarak hani biz seni kovamıyoruz ama sen kendi isteğinle git artık şeklinde yorumladım ben. İkinci nokta şu, yani Suriye içinde destek alamadı, hatta kara mizah örneği sayılabilecek çok sayıda Facebook mesajı var bununla ilgili. Mesela Rami Mahluf bu video mesajlarından birinde şunu söylüyor, diyor ki işte o parayı tamam ben ödeyeyim ama onu fakirlere dağıtın şeklinde bir ifadesi var. Altına şey yazanlar var, yani sen o parayı almış olmasaydın bu kadar fakir olmayacaktı vesaire gibi. Dolayısıyla Rami Mahluf'un Suriye içinde en azından halk bazında imajının temiz olmadığını, hani dışarıdaki imajla aynı olduğunu yani ya da yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Mahluf'un şöyle bir etkisi oldu. Şimdi Suriye içinde zaten ciddi bir ekonomik kriz var. İşte doları stabilize etmekte çok zorlanıyor yönetim, yaptırımlarla birlikte üstüne bir de korona tedbirleri geldi zaten. Aynı zamanda işte bölgede de işte Libya meselesiydi, Suudi Arabistan, Mısır vesaire falan bir
Lübnan var değil mi bir de?
Diplomatik trafik de yürüyor. Bir müzakereler var, ciddi hani şeyler var. Bu süreçte bu bütün bunlar da Suriye ekonomisini doğrudan etkiliyor. Şimdi Mahluf'un yayınladığı videolar buna biraz benzin dökmüş gibi görünüyor. Mesela şu an itibariyle 2 ay önce yani 100 dolar yaklaşık 100 bin Suriye lirasıydı. Şu anda 180 bine kadar ulaştı. Neredeyse iki katına çıktı 2-2,5 ayda. Şimdi Mahluf'un çektiği videolar şimdi Mahluf'a yönelik bir adım atılmamasından kaynaklı olarak bir takım sıkıntılara sebep oldu ya da tedirginliklere. İkincisi de yatırımcıyı rahatsız eden, tedirgin eden, Suriye içindeki iş çevresini korkutan bir etkisi de oldu. Çünkü gidişatın ne olacağını insanlar bilmiyorlardı. Yani şimdi devlet burada malına mülküne el mi koyacak, yoksa bu şekilde devam mı edecek, yoksa gerçekten mahlufun işte mesela Rusya'da ya da başka ülkelerde işte arkası kuvvetli de işte Suriye içine müdahale edecek durumda mı şeklinde çok fazla spekülasyon vardı. Ve dünkü kararın ardından da işte dediğim gibi en son bir önceki gün mesela 200 bine çıkmıştı. Dün itibariyle 1850'ye indi dolar. Önümüzdeki günlerde düşer mi düşmez mi? Eğer düşerse en azından Suriye içindeki iş çevrelerinin hani mahluf meselesine bakışı konusunda da yorum yapacak verilerimiz olur elimizde.
Alevi-Sünni çekişmesinin yeniden bunun üzerinden kodlanmasını demek lazım. Çünkü başka iş adamları da var galiba. Ve bir yolsuzluk hamlesi, yolsuzlukla mücadele hamlesinden söz edeyim.
Mesela Suriye ile Alevi-Sünni meselesiyle hiçbir alakası yok. Çünkü Suriye'de zaten 2011'in başından beri en çok dile getirilen tezlerden biridir. Bu senaryolardan biridir Alevi-Sünni meselesi. Ancak bu aynı zamanda Suriye'deki durumu ve gidişatı kestirmeyi, yanlış sonuçlara ulaşmaya sebep olan bir kriterdir. Şimdi normalde Alevi-Sünni meselesi söz konusu olsaydı Rami Mahluf ne yaparsa yapsın Beşar Esad'ın sonuna kadar arka çıkması gerekiyordu. Eğer böyle bir şeyden bahsediyorsak. Ancak hani kendi akrabası olduğu halde, kuzeni olduğu halde iş bu noktaya geldi ve bu bahsedildiği gibi aile meselesi değil. Bu devletle bir iş adamının arasındaki bir mesele. İkinci bir nokta daha var. Rami Mahluf'un kendi kardeşi de var. Başka yakın akrabaları da var. Onlar işlerine devam ediyorlar. Mesela başka sorun yaşamadılar onlar. Hani dahil olmadılar bu sürece. Uh-huh. Bir başka nokta daha var. Çok bilinen yanlışlardan biridir. Mesela son günlerde Türkiye basınında da bazıları yazıyor. İşte Suriye ekonomisinin %60'ını kontrol eden Rami Mahluf şeklinde. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani telekomünikasyonda evet %60 gibi bir orandan bahsedebiliriz. Ancak Suriye ekonomisinin %60'ını kontrol etmiyor. Zaten Suriye'de çok köklü ve iş yapan aileler var, aile şirketleri var. Bunları mesela dışarıdan Suriye dışındakiler bilmezler genelde. Şallahlar var, nahas var, hububati var, attarlar var vesaire. Ve bunların hani aile servetleri Rami Mahluf'unkinin birkaç katı kadar. Ve çok köklü aileler bunlar. Ağırlıklı olarak da Sünnidirler. Bunu da belirtmek gerekiyor. Bu çok Alevi-Sünni meselesi değil. Belirttiğimiz gibi Suriye'de zaten şeffaf olmayan bir sistem vardı. 2011 öncesinde de vardı. Hala devam ediyor sistem. Ve bu şeffaf olmayan sistemin üstüne bir de o liberal ekonomiye geçiş hamlesi döneminde yapılan hatalar geldi. O hataları geçici çözümlerle telafi etme gibi bir girişim söz konusu oldu. Ve nihayetinde süreç bugüne kadar geldi. Ve tekrar belirtmek lazım, devletle bu şekilde iş yapan Sünni ve Hristiyan iş adamları da var, iş çevreleri de var. Bugün mesela Rami Mahluf'un yerine Sami Poz isminin ön plana çıktığı belirtiliyor. Yani Rami Mahluf'a daha önce verilen bazı ihalelerin, işlerin Sami Poz'a aktaracağı belirtiliyor. Mesela bahsettiğimiz isim de Sünni'dir. Şimdi Alevi-Sünni meselesi söz konusuysa ve işte devlet bakanı tırnak içinde söylüyorum Alevi olduğu için Alevileri gözetiyorsa bu çok büyük bir tezat. Dolayısıyla kesin olarak şunu söyleyebiliriz. Yani Suriye'de böyle Alevi-Sünni meselesi değil, daha çok bunu devlet bazında değerlendirmek çok daha sağlıklı olur.
Peki şunu da sormak istiyorum. Bu sadece Mahluf temelinde bir mesele mi, yoksa devletin bir noktada artık savaş tabii ki belli bölgelerde bir dondurulmuş çatışma hali olmakla birlikte büyük ölçüde IŞİD'le savaşta kazanılmış gözükürken yeniden bir yönelime girmesi mi, başka yolsuzluk operasyonları konuşuluyor mu Suriye kamuoyunda? Ve bu bağlamda da devlet tekrardan bir devlet sosyalizmine mi yöneliş söz konusu ya da bunlar nasıl konuşuluyor Suriye'de?
Şimdi çeşitli iş adamlarının, iş çevrelerinin, iş adamı diyorum çünkü ağırlıklı olarak erkekler ön plana çıkıyor. Rami Mahluf dahil olmak üzere finanse ettikleri silahlı gruplar çok büyük ölçüde yani resmi güvenlik birimlerine katıldılar ya da normal hayatlarına döndüler. Hani çiftçi ise çiftçi oldu, öğretmense okuluna geri döndü. Öncelikle bunu belirtmek lazım. Yani hani 3 sene önceki gibi her iş adamının işte 10 bin kişilik, 5 bin kişilik silahlı grubu yok. Onu dağıttılar yavaş yavaş. Onu belirtmek lazım. İkincisi, bu Suriye'de yolsuzluk meselesi 2011'den önce de konuşuluyordu. Hatta Suriye'deki bu ayaklanmanın esas birkaç sebebinden biri de zaten yolsuzluk meselesidir. 2011'den kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın bir açıklaması vardı ve yolsuzluğun milli güvenliği tehdit edecek boyuta geldiğine dair ifadesi vardır o açıklamada. O kadar ciddi, hı hı, boyutlardaydı. Ve hala yolsuzlukla mücadele konusunda işte adımlar atılması gerektiği vesaire falan gibi birçok açıklamayı basında, işte resmi ağızlardan vesaire görüyoruz, duyuyoruz. Bu yönde atılan bir takım adımlar var, komisyonlar kuruldu vesaire, ama birincisi yolsuzluk çok derin ve köklü Suriye'de. Bunun hani tamamen ortadan kaldırılması çok kolay değil. İkinci ve çok önemli bir nokta daha var gözden kaçan, yaptırımlar meselesi. Şimdi bir ülkeye ekonomik ambargo uygulandığı zaman, bankacılık sistemi iptal edildiği zaman, işte yatırımların önü mesela kara listeye alınarak, cezalandırılarak vesaire kesildiği zaman alternatif ticari ağlar oluşuyor. Bu alternatif ticari ağların kayıt altına alınması ve izinin sürülmesi çok zor hale geliyor. Ve Suriye 10 yıllardır zaten yaptırım ambargo altında olan bir ülke. Suriye'yi aşan bir kayıt dışı ticari ağlar var zaten. Hani dolayısıyla bu yaptırımlar ve ambargolarında yolsuzluk meselesine doğrudan ciddi etkisi söz konusu. Bunu da belirtmek lazım. Şimdi önümüzdeki süreçte son sorduğun oldukça önemli. Suriye içinde mesela bazı isimler son Rami Mahluf'a yönelik operasyonun operasyon olarak değerlendiriliyor bu arada. Kelime olarak bunu kullanıyorlar. Bir gözdağı olarak diğerlerine, yani başka isimler ancak bu kadar ön plana çıkmadı. Onlara şimdiden gözdağı verelim şeklinde bir mesajının olduğunu öne sürüyorlar. İkincisi de liberal ekonomiye geçiş hamlesinin başarısız olduğunu ve mevcut işte ambargolar daha da katlanarak artarken liberal ekonomiye geçişin söz konusu olmayacağını söylüyor bazı çevreler. Bu çerçevede 2005 öncesi sosyalist sisteme tamamen geri mi dönülür, yoksa ikisinin ortası yeni bir model mi oluşturulur? Bu henüz kesin olmamakla birlikte bir hamle olduğunu söylüyorlar genel olarak. Yani demek, yani kısacası şu, özellikle bu 2000'li yılların başından itibaren çeşitli sebeplerle imtiyaz verilerek büyük miktarda sermayeyi toplayan ya da toplamasını sağlayan isimlerin elindeki sermayenin dağıtılmasının amaçlandığı belirtiliyor. Burada sermayenin büyük kısmı devlette olacak. Bu şeye göre, iddiaya göre. Böyle bir girişimin de olduğu belirtiliyor. Ha, bu şartlama gelmiyor. Mesela 60 yıllık, 80 yıllık, işte 30 yıllık her neyse, köklü aile şirketlerinin ellerindeki sermayenin bir kısmını da alacaklar. Bu anlamda değil. Bu sadece devlet üzerinden, devlet ihaleleri ya da devletle çeşitli sorumluluk üstlenmek karşılığında yapılan anlaşmalar için geçerli. Böyle bir durum da söz konusu. Biraz karışık ve açıkçası seyrinin ne olacağını kestirmek güç görünüyor, ama en nihayetinde Suriye'de bu yönde bir sürecin başladığını herkes söylüyor.
Evet. Çok çok teşekkürler Hediye Levent. Bazı konulara açıklık getirdiğimizi umut ediyorum. Çünkü çok fazla söylenti, çok fazla dedikodu var. İpin ucunu bulmak zor oluyor hakikaten. Bu savaş koşulları içerisinde karmaşıkta bir ülkeden bahsediyoruz. Çok teşekkürler değerlendirmeler için, bilgiler için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Evet. Hediye Levent'le konuştuk. Şam'a bağlandık. Mahluf vakasını nihayet dünkü gelişmelerle nokta konulmuş gibi şimdilik en azından gözüküyor. Haleyli, Mercan Vahdet, Mahsa Vahdet'ten Haleyli'yi dinleyelim bugün. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın Eksenler.
حقیقت نمجاز است در میکد باز است که این قصه دراز است حقیقت نمجاز است در میکد باز است که این قصه دراز
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.